Ayrım 5. Sayfa 48. Ertesi sabah Toros henüz uyanmamışken parmak uçlarımda odadan çıktım. Yıkanıp banyoda üzerimi değiştirdikten sonra mutfakta Vartanuş'u kahvaltı masasında otururken buldum. Bana oturmamı işaret edip bir fincan çay doldurdu. "Demek artık evli bir kadınsın," dedi kayınvalidem. Çayını gürültülü bir şekilde karıştırdı. Karşımda oturanın özannem, ya da der İstepanyan teyzem olmasını diledim. Benim iyiliğimi düşünmeyen bu yaygaracı kadınla hiçbir şey konuşmayacaktım. Fakat bana rastlamamış olsaydı kapı önünde uyuyor olacaktım şimdi. Bu yüzden çenemi kapalı tuttum. Gözlerini nefretle dolu bakışlarla. Eski bir deyim vardır. Evdeki kadın varsa yerler hiç silinmezmiş. Bu evde bir hanımefendi var ve sen şu an ona bakmaktasın dedi. Bu bir savaş ilanıydı. Toros mutfağa girdi. Günaydın anne, günaydın Zabel. Hafifçe arkamda durdu. Parmak uçlarını sandalyenin arkasına dokundurdu ve kendi sandalyesine çöktü. Eğer savaş istiyorsa karşılığını alacaktı. Kedi eldiven giyerken fareyi yakalayamazdı. Toros dükkana gitti. Vartanuş evin temizliğine başlamadan başını eski bir başörtüsüyle sardı. Bana ise bir kova bir de çalı süpürgesi verdi. Der İstepanyanlar da bana pek bir iş yaptırmamışlardı. Şimdi ise köpek gibi yerde sürünüp pis suların içine girecektim. Fakat benden isteneni yaptım. Süpürgeyi linolyuma batırırken yeni hayatımı düşündüm. Ne olurdu Toros bu kadar yaşlı ve ciddi olmasaydı? Ne olurdu annesi etrafımızı akbaba gibi dolaşmasaydı? Birden kayınvalidem içeri daldı. Terlemekten mi korkuyorsun? Niye daha güçlü silmiyorsun? Tanrı tembelliği sevmez. Sırtım ağrıdı. Buna rağmen fırçayla oval hareketler yapmaya devam ettim. Evet anne, dedim. Suratına bile bakmadan. Heş, diye fısıldadım. Ses yerde hareket eden fırçanın gürültüsüyle karıştı. Yine Vartanuş isyanımı hissetti. Öfkesi çölde yaklaşan fırtına gibiydi. Hemen yanıma geldi ve kovaya bir tekme fırlatıp kili gri suyu önlüğüme ve eteğime döktü. Bir şey diyemeden itaatsiz bir eni yakalar gibi yakımın arkasından tuttu. ''Bırak beni, neyin var senin?'' diye bağırdım. Kayınvalidem çok güçlüydü. Beni tuttu. Pis bir paçavra gibi buz kesmiş arka sundurmanın önüne savurup kapıyı kapattı. Ben bağırıp kapıya vururken Vartanuş kapının sürgüsünü sürdü. Çılgınca tokmağı çevirdim, kapıyı tekmeledim. Beni içeri almayacaktı. Islak önlük ve eteğim buz keserek bacaklarıma yapıştı. O yılan kadının kapıyı açmasını beklerken donmayacaktım. Ön sundurmanın önündeki ağacın dalları beni çekecek kadar sağlam görünüyordu. Düşersem de yerdeki kar düşüşümü hafifletecekti. Kararlılıkla ayağımı dallara taktım. Keskin yüzlü bir sincap bir üst daldan beni azarladı. Bisikletli bir çocuk ise pedal çevirmeye devam ederken İngilizce bir şeyler söyledi. İkisini de umursamayarak dalı tuttum. Ayağımı dalların çatalına taktım ve evin diğer yanına kendimi attım. Şükürler olsun, bu taraftaki kapı kilitli değildi. Yemek zamanı üst kata süzülmeden önce bir süre alt katta saklandım. Öğlen Toros eve geldiğinde Vartanuş ocakta çorbayı karıştırıyordu. İyi günler anne, dedi İngilizce. Amerika'dasın artık İngilizce öğrenmen gerek diye devam etti Ermenice. Yeni şeyler öğrenmek için çok yaşlıyım. Ermenice, Türkçe ve biraz Arapça biliyorum. Burada sen benim çevirmenim olursun, dedi çorbayı kaseye boşaltırken. Karım nerede? Sundurmaya bak, dedi Vartanuş zalimce. Sundurma mı? Diye sordu Toros. Konuşmalarını yemek salonundan dinlemekteydim. Birden mutfakta belirdim, gülümsememi saklayarak. Böyle havada sundurmanın işim ne ki anne? Vartanuş'un çenesi göğsüne düştü, kaşları ise alnına doğru çekildi. Çorbayı ocaktan alarak, ''Yardım edeyim anneciğim.'' dedim en tatlı sesimle. Hafta sonu sessiz sakin geçti. Ev işi, yemek pişirme, arabayla Şomut Caddesi yolculuğu, yemek ve pazar öğleden sonra Charles Nehri kıyısında bir yürüyüş. Toros etraftayken sular durgundu ve direkt soru sorulmadıkça hiç konuşmuyordum. Dalita ve benimle nakış yapan bir kadının anlattığı hikayeyi hatırladım. Ahir günlerde kadının köyünde eve bir gelin gelince gelinin ev ahalisi önünde konuşma hakkı olmazmış. Gelinin suskunluğu kayınvalidesinin insaniyetine kalmışmış. Çünkü konuşma hakkını geline o verirmiş. Bu Ermeni geleneğine gelinin dilini yutması denirmiş. Gelin sadece akşamları yatak odasının mahreminde kocasına hitap edebilirmiş. Sanırım bu geleneği bir süre benimsesem iyi olacaktı. Gece yatak odasındayken liseyi haftada iki akşam İngilizce dersine gitmeme izin vermesi için Toros'u sıkıştırdım. Sonunda onu ikna ettiğimde ertesi sabah kahvaltıda Bartanuş'a karısının İngilizce ders alacağını bildirdi. Yaşlı sincap hemen cevap vermedi. Toros, sonuçta her şey sana kalmış. Eğer karının karanlık bastıktan sonra sokaklarda kendi başına dolaşmasını aldırmıyorsan ben de bir şey demem. Ne zaman başlıyor bu dersler? Bu akşam dedim. 7:30'da ve sadece 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde. Bartonuş bana alevden bir bakış fırlattı. Oğlunun alaycılığını aldırmayacağından emin. Sanırım her şeyi ayarlamışsın tatlım. Peki kocanı bütün bir akşam boyunca yalnız bırakmaktan çekinmiyor musun? Anneciğim eminim ki Toros sizin dikkatli refakatinizden birkaç saatliğine hoşnut kalacaktır dedim. Yan yan bakarak. Alçakça da karşısında kılıcımı çekmeme şaşırmıştı. Toros gazetesine gömülmüştü. Birden masanın altında dizimin üstünde keskin bir acı hissettim. İnatçı keçi tekmesini atmıştı. Ah diye inledim. Ne oldu diye sordu Toros gazetesinin üstünden bakarak. Hiçbir şey diye tek kişiden çıkmış gibi cevapladık. Acele etmezsen geç kalacaksın oğlum. Toros gülerek tepki gösterdi. Marik dükkanı buradan 3 blok ötede ve sahibi de benim. Fakat gitmek için doğruldu. Bartonuş paltosunu giymesine yardımcı oldu. Toros arka merdivenlerden inerken annesi de kapıyı kapattı. Bana doğru yönelerek kazanlı kollarını sıvadı. Fakat elimde süpürge, ön kapının önünü süpürmeye koştuğum için Bartonuş bana pencereden bakmakla yetindi. O akşam yemekte Bartonuş'un bulgur dibini yakmış olmasını ve yanık kokusunun tüm taneleri silmiş olmasını önemsemedim. O öğleden sonra Woolworth'a gidip kendime çizgili bir defter ve kurşun kalem almıştım. Toros'u tezgahtarla aramda geçenleri anlatarak eğlendirdim. İstediğimi anlaması için 5 kere kalem demek zorunda kaldım. Tam da senin söylediğin gibi söylemiştim. Fakat anlayışlı bir insandı. Alay etmedi ve bana defter seçmemde yardım etti. Rafların arasında bir aşağı bir yukarı yürüdükten sonra tezgahın oradaki bir sandalyeye oturdum ve bir soda içtim. Bartonuş'un yüzündeki sinsi parıldamaları gördüm diyebilirim ama öfkesi beni korkutamazdı. Masa silindikten 2 dakika içinde bulaşıkları yıkadım. 33 saniye sonra da paltomun ve beremin içine girdim. Eşikte durdum ve kulağımı mutfak kapısına dayadım. Vay vay vay, dünya ne hale gelmiş böyle oğlum, diye homurdandı Bartonuş. Ne demek bu şimdi, Mayrik? Düşünebiliyor musun baban, Tanrı nur içinde yatsırsın. Benim gece vakti dışarı çıkacağımı söylesin. Acaba kilisedeki insanlar neler düşünecek? Sadece derse gidiyor anne. Bir kadının ders almaya mı ihtiyacı var? Sen ona ihtiyacı olan her şeyi öğretemiyor musun? Kim bilir ne gibi çapulsuzlar oraya gidiyordur. Ders için en güzel elbisesini giydiğini fark etmemiş miydin? Öğretmenine ve diğer öğrencilere şık görünmek istiyor. Gururlu biri. Ama İncil'in gurur hakkında ne dediğini de biliyorsun değil mi? Merdivenlerden aşağı koşup evin dışına onun nefret dolu sinsiliğinden ve kıtırdayan kemiklerinden uzağa gittim. Ders zevkliydi. Adım Zabel Kasparyan. İsminiz ne? Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler demeyi öğrendim. 1,5 saat sonra kapıdan içeri girerken hızlıca yürüdüğümden yanaklarım kızarmıştı ve içim hayat doluydu. Bak Toros, işte küçük gezginimiz evine döndü, dedi yaşlı cadı. Öne doğru eğilerek İngilizce, İyi akşamlar beyefendi dedim. Tavrımı bozmayarak göz ucumla da Vartanuş'a baktım. Ertesi akşam bulaşıkları bitirdikten sonra kiler kapısından kayınvalidemin bana karşı yürüttüğü kampanyanın devamını dinledim. Oğlum, bunları senin mutluluğun için söylüyorum. Eğer ilk günlerde karını böyle serbest bırakırsan evliliğinin gelecek yıllarında neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Geceleri dışarıda olacak, ailenin iffetini lekeleyecek. Atasözlerinden hatırla, evinde durmayan kadının namusu da yerinde durmaz. Zabel derslere gitmek için benden izin istedi. Dükkanda bana yardım edebilmek için İngilizce öğrenmek istiyor. Dükkanlarda çalışan Amerikalı kadınları gördüm. Utanç vericiydi. Onların yeri elleridir. Karın, Toros, karın, sen dükkanda çalışırken çocuklarınla birlikte evde olmalıdır. Kilisede tanıdığın namuslu kadınları hatırla. Sence kocaları onlara akşamları dolaşma izni veriyor mudur? Dükkanlarda çalışıp yabancı erkeklere bütün dişlerini gösteriyorlar mıdır? Birkaç saniye durdu ve devam etti. Ayağını yere basmalısın. Erdemli bir kadın bulmak, zümrüt bulmaktan daha zordur denir. Bir kere buldun mu da onu öyle tutmayı bilmelisin. Eğer dükkanda benim yanında çalışırsa bir sorun olacağını düşünmüyorum. Veya belki de Ohannesyan gömlek fabrikasında bir işe girer, dedi Toros. Artan parayı da değerlendirebiliriz. Ohannesyan'da herkes Ermenice konuşmuyor mu? O sırada odaya daldım. Ohannesyan'da nereden çıktı? Ben seninle markette çalışacağımı sanıyordum. Toros yüzünü buruşturdu. Bakacağız. Savunma hatlarımın çatırdadığını hissediyordum. Fakat pes etmedim. Gece yatakta öğrendiğim bütün kelimeleri söyledim ve düzelttiği komik telaffuzlarımla onu güldürmeyi başardım. Galiba annesine karşı ayakta duracaktı. Bu dili öğrenirken birbirimizi de öğreniyorduk. İki gün sonra yemek odasında oturup defterime İngilizce alfabeyi yazmaya başladım. Ermenice harflerle karşılaştırınca düz çizgi ve açılarıyla çok ciddi kalıyordu. Fakat yan yana koyunca güzel duruyorlardı. Sonra günleri ve ayları yazmaya başladım. Bunu yaparken Vartanuş salonun köşesinde etrafın tozunu alıyordu. Sanırım o çalışırken benim oturmam sinirlerine dokunuyordu. Anne dedim, biraz sonra sana yardım edeceğim. Neredeyse bitirdim. Sonra Toros'un doğum günü ne zaman diye sordum. 5 Ağustos. Neden sordun? Meraktan. Günleri ve ayları öğreniyoruz da. Kendi doğum gününün hatta yılını bile bilmiyorsun. Vartanuş duyarlıya benziyordu. Kafamı kaldırdım. Kibarlığından etkilenmiş, merakım artmıştım. Önemli değil dedim. Bir gün seçmelisin. Herhangi bir gün olabilir mi? Tabii, yeni bir doğum günü seçebilirsin. Biraz düşündüm. 1 Nisan olsun, bahar günü, hava açık olur. Bartonuş iç çekti. Dinle Zabel, bu akşam dışarı çıkmayacaksın. Nasıl, bu akşam ders var? Hayır, Toros ders almana gerek olmadığına karar verdi. Bana bir şey söylemedi ama. Fikrini değiştirdi. Tabii hala İngilizceyi öğrenmeni istiyor ama bir sınıf dolusu yabancının içinde değil. Akşamları sokakta yalnız dolaşmanı istemiyor. Buradan sadece birkaç blok ötede. Eğer endişesi varsa benimle birlikte yürüyüp eve getirip götürebilir. Vartanuş'un sabrı taştı. Seni bencil kız. Kocam bütün gün eve yemek getirmek için çalışıp dinlendikten sonra bir de senin peşinden uşak gibi derslerine mi gidip gelecek? Kim bu fikirleri kafana sokuyor? Yemekten sonra biraz yürümek ona da iyi gelir dedim. Kapıların suratıma kapandığını hissettim. Seni haddini bilmez, Fransız parfümlerine ve Avrupa geleneklerine batmış o lanet olası kuzenimin evinden doğru düzgün birinin çıkmayacağını bilmeliydim. Ve sen, Allah'tan annen öldü de yaptığın küstahlıkları, sahtekarlıkları görmüyor. Bana yaklaştı ve isabetsiz bir fiske savurdu. Sakın annemin adını bir daha ağzına alayım deme diye ayağa kalkıp sandalyeye bir tekme attım. Annem bir melekti. Bebeği öldükten sonra ben de ölmeyeyim, bana yiyecek kalsın diye yemek yemeyi bırakmıştı. Vartanuş bencil ve kinciydi. Annemin tırnağının ucu bile olamazdı. Böyle demem Vartanuş'un sabrını taşırdı ve yüzüme okkalı bir tokat yapıştırdı. İçgüdüsel olarak kollarımı başıma doladığımda da kollarıma, sırtıma, omuzlarıma vurmaya devam etti. Bir daha, dedi öfkesinden köpürerek. Bir daha asla bana bu tonda hitap etmeyeceksin. Senin içine şeytan girmiş olmalı. Hızla odadan çıkıp yatak odamıza gittim. Kapıyı çarpıp kilidi çevirdim. Önlem olsun diye de tokmağın ardına sandalyeye yerleştirdim. Dolap çok ağır olmasaydı onu da kapının arkasına koyacaktım. Bir şekilde İngilizce öğrenip defterimi İngilizce kelimelerle dolduracağımı biliyordum. Defterimin bir sayfasında kayınvalidem için hazırladığım bedduaları ayıracaktım. Toros'a da annesinin yanında olduğu ve fikirlerini yüzüme söyleme cesareti olmadığı için öfkelendim. Kayınvalidem küçükken büyükannemin bana anlattığı korkunç masallardan fırlamış bir dev gibiydi. Masalların sonunda dev hep kaybeder. Ya bir koyuda boğulur ya da iri bir kaya parçasıyla karanlık bir mağaraya hapsedilirdi. Peki ben? Sonsuza kadar Vartanuş'a mahkum mu olacaktım? Akşam yemeğinde Vartanus ve ben göz göze gelmemeye dikkat ettik. Toros sıkıntılı bir şekilde bir sağa bir sola bakıyordu. Benim gözlerim ağlamaktan kızarmıştı. Vartanus ise öfkesini zar zor kontrol edebiliyordu. Toros annesinin derslerle ilgili haberi verdiğini biliyordu. Fakat o kadar korkaktı ki bana bundan söz etmeye çekiniyordu. Üçümüz sessizce yemeğimizi yerken sessizliği bozan sadece çatalların tabakları çınlatması ve Toros'un birkaç kere yağ ve tuz istemesiydi. Akşamın kalanı huzursuz ve bir sessizlik içinde aktı. Toros gazetesini okudu, annesi İstanbul'daki rahibe mektup yazdı. Ben de çorap söküklerini diktim. Işıkları kapatıp yatma vakti geldiğinde Toros ve ben odamıza giderken Vartanus da kendininkine gitti. ''Beni hor görüyor.'' dedim kapı kapanır kapanmaz. ''Alçak sesle konuş.'' dedi. ''Annem senin ve benim iyiliğimizi düşünüyor.'' ''Yıllar boyu böyle mi yaşayacağım? İkimiz birlikte daha fazla bu evde kalırsak birbirimizin cesedi çıkabilir buradan.'' ''Benim için yıllarını feda etmiş. Benim dışında kimsesi kalmamış annemi bu evden göndermektense seni gönderirim daha iyi.'' dedi acımasızca. Söylenecek bir şey kalmamıştı. Sırtımı Toros'a dönüp hiçbir şeyin hatta geceliğimin bile ona değmemesine dikkat ederek uzandım. Annesini karısından daha çok seven yaşlı bir adamdı. Baharat satıcımla evlenmeliydim. En azından onun annesi ölmüştü. Toros da diğer uçta kas katıydı. Soluk alışları yavaşlayıncaya kadar uyanık kaldım. Yalnız başıma kaldığımın farkındaydım. Birkaç gün içinde çatışmalar sessizce yapılmış ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Dışarının soğuğu bizi eve hapsediyordu. Kayınvalidemin kötülüğü hala tütüyordu. Bu yüzden kendimi herhangi bir şeye karşı hazır tutuyordum. Benimle bir hizmetçiymişim gibi konuşurken onunla olabildiğince az konuşmaya çalışıyordum. Toros da evde daha az vakit geçirmeye başlamış, muhasebe defterinin içine gömülmüştü. İngilizce defterim, kitabım, kalemlerim hala vardı. Ne zaman boş kalsam çılgınca İngilizce çalışıyordum. Gazeteleri, mısır gevrek kutularının arkasını, banyodaki ilaç kavanozlarındaki etiketleri okuyordum. Öğrendiğim her kelime kayınvalidem ile benim aramızda olan duvara bir tuğla daha koymak gibiydi. Haftalar sonra bir sabah gökyüzünde kar taneleri belirmişti. Mutfağı siliyor, toz alıyor ve yerdeki kırıntıları süpürüyordum. Yaşlı kadın elindeki kabı tezgaha bırakıp üzerime yürüdü. ''Ne biçim süpürmek bu seni salak? Bütün kiri basamakları ve trabzanlara yayıyorsun.'' Süpürgeyi benden kapmak için uzandı fakat elim gevşemedi. Birbirimize baktık. Vartanus'un bakışları çok kararlıydı. Süpürgeyi o bir tarafa çekiyordu, ben bir tarafa. ''Bırak şu süpürgeyi iblis!'' diye feryat etti. ''Onunla bana vurmana izin vermeyeceğim, bırakmıyorum.'' ''Sende hiç saygı, utanma yok mu? Senin ruhuna şeytan girmiş. Cehennemde yanarsın inşallah.'' Ellerimi süpürgede mücadele vererek merdivenlerin kıyısına geldik. Yaşlı kadın sertçe sopayı çekince ben de aynı şekilde karşılık verdim. Fakat o saniye Vartanus süpürgeyi bıraktı. Süpürgeyle birlikte merdivenlerden aşağı uçarcasına yuvarlandım ve sert bir şekilde yere çarptım. Orada uzandım. Rüzgar yüzüme çarpıyordu fakat kımıldayamıyordum. Öldüğümü düşünmesini istedim. Bakalım Toros'a karısını öldürdüğünü nasıl açıklayacaktı. Ben taputun içinde melek gibi görünürken Toros, annesine şeytanın baş uşağına karşı çıkamadığı için kendini asla affetmeyecekti. Vartanus trabzanlara tutunarak aceleyle aşağıya indi. Yanımdayken nefesi korkudan kesilmişti. Sonunda gözlerimi açtım. Elimi başıma götürdüğümde başımı çarptığım yerdeki şişi fark ettim. Sesimde kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ''Eğer bana dokunursan seni öldürürüm.'' dedim. ''Seni yılan.'' diye fısıldadı Vartanus. Bir daha asla bana dokunmadı. Fakat bu, kampları aynı evde yan yana olan iki düşmanın uzun bir savaşıydı.